Kitap adı Temel Sağlık Hizmetleri Ünite 7. Uzun süre yatan hastalarda oluşabilecek bazı sistem hastalıkları ve bakımı yazar doçent Doktor Deniz Sayıner, editör doçent Doktor Didem Arslantaş. Amaçlarımız bu üniteyi tamamladıktan sonra bası yarası oluşumunu engellemek için gerekli girişimleri uygulayabilmek, solunum yollarının özel tedavi ve bakım yöntemlerini açıklayabilmek, dolaşım sistemi hastalıklarını tanımlayabilmek, belirti ve bulgularını bilmek, aldığı çıkardığı sıvı takibinin temel ilkelerini bilmek, ağrısı olan hastayı değerlendirebilmek, ürinlerin kontinanslı hastanın tedavi ve bakımını yapmak, yatağa bağımlı inkontinanslı hastanın izlem ve bakımını yapmak ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Anahtar kavramlar basınç noktaları, bası yarası, pnömoni, aldığı çıkardığı sıvı, oksidasyon, homeostaz, ağrı eşiği, üriner inkontinans, stres inkontinans, bilinçsiz inkontinans, sürekli sızıntı, mesane eğitimi içindekiler, bası yaraları koruma ve bakımı, akciğer yetersizliği ve enfeksiyonları, dolaşım bozuklukları, günlük aldığı çıkardığı sıvı takibi, inkontinansı hastaların bakımı, ağrılı hasta ile başa çıkma yolları, ağrısı olan ve yatağa bağımlı hastada yaklaşım, konu anlatımı başlıyor. Giriş bireylerin bedensel ve ruhsal sağlığı için hareket etmeye gereksinimleri vardır. Bu gereksinim hem sağlıklı hem de hasta bireyler için geçerlidir. Çünkü insan bedeni işler durumda olduğu sürece sağlıklı kalabilmektedir. Hareketsizlik, organizmada oluşan olumsuz değişikliklerin altında yatan önemli mekanizmalardan biridir. Sürekli hareketsiz kalma bedenin pek çok yaşamsal değerinde kayıplara, birçok hastalık ve belirtinin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Hastalık veya ameliyat gibi bazı durumlar kişileri kısa süreli ya da uzun süreli yatağa bağımlı hale getirebilmektedir. Uzun süreli yatak istirahati bağımlılık önlem alınmazsa çeşitli organ ve sistemlerde deformitelere, fonksiyon kayıplarına yol açmaktadır. Yatak istirahatine bağlı olarak kalbin yükünde artma, ortostatik hipotansiyon, trombüs oluşumu, toraksın genişlemesinde azalma, solunum yollarında sekresyon birikimi, hipostatik pnömoni, konstipasyon, idrar yapmada zorluk, üriner staz, böbrek taşı oluşumu, uykusuzluk, davranış ve oryantasyon bozuklukları, anksiyete, bası yaraları gibi istenmeyen durumlar ortaya çıkmaktadır. Uzun süreli yatak istirahatinin tüm sistemleri etkilemesinin yanında kalp damar sistemi ve kan değerlerini de olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Bu etkilenmeler sonucunda hastaların kan gazı değerlerinde değişiklikler meydana gelmektedir. Uzun süre yatağa bağımlı kalan hastalarda olabilecek bazı sağlık sorunlarını ele aldığımız bu ünitede bahsedilen konuların sık karşılaşılan bazı sorunlar olduğunu belirtmemize yarar olacaktır. Doğru bakım, Doğru yaklaşım ve müdahalelerin bilinmesi ve uygulanması bu hastalarda sadece günlük hayatı etkileyecek, küçükmüş gibi görünen ancak etkileri ile yaşam kalitesini düşüren sorunları azaltmanın yanı sıra bazı durumlarda yaşamsal uygulamalar olabilir, yani hayatı kurtarabilir. Bu nedenle bu tür hastalara bakım vericilerin bazen bu aile bireyi, bazen profesyonel bakıcı olabilir. Bazı sorunları bilmesi ve bu konularda doğru davranışları sergilemesi son derece önemli ya da başka bir deyişle hayati olabilir. Bası yaraları koruma ve bakımı. Bası yaraları yüzyıllardır bakım vericilerin çözemedikleri bir sorun olmuştur. Bası yaralarının meydana gelmesi ve nüksetmesi basıncın kaldırılmasıyla kolayca önlenebilmesine rağmen günümüzde bile bası yaralarının tanı ve tedavisi başarılı sonuçlar vermemiştir. Bası yarası belli bir deri alanının aralıksız ve uzun süre süren bası sonucu meydana gelen iskemi, hücre ölümü ve doku nekrozudur. Yük binen kemiksi çıkıntılar üzerindeki deri de daha sık görülür. Bu bölgelerde kemik çıkıntısının üzeri sadece deri ve belki de biraz kas ve subkutan doku ile kaplıdır. Bası yaraları ile karşılaşma oranı incelenen hasta grubuna göre değişiklik göstermekle birlikte %1,4 ile %36,4 arasında bulunmuştur. Ölüm oranı, aynı risk faktörlerine sahip kişiler arasında bası yarasının oluşması ile 4,5 kat artmaktadır. Yaraya bağlı vücutta yaygın enfeksiyon gelişmesi durumunda ise ölüm oranı %50'ye kadar yükselmektedir. Bası yaraları hastanede yatan hastalarda tedavi ve hastanede kalış maliyetini de ciddi oranda artırmaktadır. Bu nedenlerle bası yarası gelişme riski yüksek olan hastalarda gerekli önlemlerin alınması ve yara oluşumu sonrasında da ucuz ve etkin tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi çok önemlidir. Bası yaralarının gelişebileceği yerleri önceden bilmek korunma açısından önem taşır. Bası yarası gelişiminde 3 temel mekanik faktör olan basınç, makaslama kuvveti ve sürtünme önemli rol oynamaktadır. Ancak diğer bazı iç ve dış etkenler de bu duruma katkı sağlamaktadır. Bası yaralarının gelişmesinde rol oynayan en önemli faktör basınçtır. Basınç, vücut ile destek yüzeyi arasında birim alana düşen dik kuvvet olarak tanımlanmaktadır. Bu basıncın 32 mm Hg'nin üzerinde olması kapiller yatakların kapanmasına ve doku iskemisine yol açmaktadır. Sağlıklı kişilerde basınç ülseri oluşmamasının nedeni basıncın süresi ile ilişkilidir. Çünkü hareket etme ve duyusal algılama problemi olmayan sağlıklı kişiler basınç nedeniyle oluşan doku hipoksisinin yol açtığı rahatsızlığı hisseder ve pozisyon değiştirerek basıncı başka noktalara kaydırırlar. Bası yaralarının oluşmasında rol oynayan risk faktörleri 1. Basınç noktaları. Basınç yarası oluşumunda riskli bölgeler vücuttaki bazı basınç noktalarıdır. Özdinçler A, inal S, zengin A, Tekeoğlu A, Bası Yaraları ve Önleme Yolları, Özürlüler Vakfı, 2009. Özdinçler A, İnal S, Zengin A, Tekeoğlu A, Bası Yaraları ve Önleme Yolları, Özürlüler Vakfı, 2009. 2. Sütünme. 3. Yaş. Yaşın ilerlemesi ile deri perfüzyonu ve deri turgurunda bozulma, serum albumin düzeyi ve immün cevapta azalma, yağ dokusunun azalmasına bağlı zayıflık, doku elastikiyeti kaybı, epidermis ve dermis arasındaki bağlantının zayıflaması, mental durumun bozulması ile hareket azlığı, pozisyon değiştirmeyi unutma ve benzeri gibi yaşlılarda basınç ülserlerinin gelişmesinde rol oynayan faktörlerdir. 4. Isı artışı. Isı nem ile idrar, ter, gayta birlikte deride yaraya dönüşümü kolaylaştırır. Doku iskemisi doku ısısında artışla birlikte olduğunda, kanlanması azalan durumdaki dokular ve hücreler daha büyük tehlike altındadır. 5. Ödem 6. Anemi, kansızlık, dokuların oksijenlenmedeki yetersizliği bası yarası oluşumunda etkili olabilmektedir. 7. Enfeksiyon. Bakteriyel enfeksiyonlar dokunun çürüme hızını artırır. Doku beslenmesini azaltır. İyileşme gecikir. 8. İdrar dışkı tutamama. Bası yaraları inkontinansı olan felçli hastalarda veya yaşlılarda sık görülür. Daha önce de belirtildiği üzere ıslaklık deride yumuşamaya yol açarak yara oluşumunu kolaylaştırır. 9. Beslenme. Kişinin beslenme durumu bası yaralarının oluşmasında önemli bir faktördür. Yetersiz beslenen veya zayıf kişilerde bası yarası daha kolay gelişir. Bunun bir nedeni mekaniktir. Yani kemik çıkıntılar daha belirgin oldukları için daha kolay bası altında kalmaktadırlar. Diğer neden ise özellikle C vitamini eksikliğinde dokunun dayanıklılığının azalması ve yara açılmasının kolaylaşmasıdır. 10. Psikolojik faktörler sıra sizde bir bası yaralarının önlenmesi için yapılabilecekler nelerdir? Sıra sizde bir yanıt 1. Riskin değerlendirilmesi 2. Eğitim 3. Pozisyon değişimi 4. Deri bütünlüğünün korunması 5. Yatak bakımı 6. Beslenme bası yaralarının önlenmesi 1. Riskin değerlendirilmesi. Öncelikle bakım verdiğimiz hasta bası yarası oluşması ile ilgili ne kadar risk taşıyor bu bilinmeli ve bu nedenle değerlendirme ve incelemeler yapılmalıdır. 2. Eğitim. Hastaya basınç bölgeleri, pozisyon uygulama, cilt bakımı, yara bakımı ve beslenme düzenlenmesi hakkında bilgi verilir. 3. Pozisyonu değiştirme ve hastaya uygun pozisyon verilmesi. Yatan hastaların pozisyonu 2 saate bir değiştirilmelidir. Hasta döndürülme sırasında sürüklenip çekilmez yuvarlanır. Uyuma esnasında yüzüstü pozisyonu tercih etmesi önerilir. Simit şeklinde minderler kan akımını azaltacağından tercih edilmez. Çevirme pozisyon verme önemlidir. yatak çarşafları düzgün, kuru, temiz ve kırışıksız olmalıdır. Çarşaflar, yatağın özelliğini kaybetmeyeceği gerginlikte olmalıdır. Sabahları çarşaflardaki kırışıklık ve yabancı bir objenin cilt yapısında ve renginde bir değişikliğe neden olup olmadığı incelenmeli. Renk değişikliği veya kızarıklık 30 dakikadan fazla devam ediyorsa, normal rengine dönünceye kadar basıdan uzak tutulmalıdır. 4. Deri bütünlüğünün korunması. Havalı yatakların kullanılmanın yararları bilinmektedir. Hasta yakınlarını almak ya da kiralamak ekonomik duruma bağlı olarak önerilebilir. 5. Yatak bakımı. Basınç yaralarının yaygın olduğu vücut bölgeleri, topuklar, kuyruk sokumu kemiği, kalçanın çıkıntılı yerleri günlük olarak kontrol edilmelidir. Ayrıca, deri bakımı her gün yapılmalıdır. Deri sürtünmeden korunmalıdır. Yatak çarşafları temiz ve kuru olmalıdır. İdrar ya da dışkının ciltli temasını önlemek için bariyer krem ve polimerik cilt koruyucuları kullanılabilir. Emici bezler, kondom, kateter, dışkı ya da idrar toplama sistemleri kullanılarak kaçırma problemleri olan hastanın cildi korunabilir. Neme kontrol altında tutmak için neme yol açan nedenler belirlenir. Bunlara örnek verilmek istenirse, terleme, banyo sonrası ıslak kalma, yara akıntısı, dışkı ya da idrarın kaçırılması sürtünme ve yırtılmayı önlemek için. Hastanın yatağının başucu 30'den daha fazla yükseltilmemelidir. Hasta yatak içinde hareket ederken oturma, yan dönme ve benzeri trapez ve tırmanma aleti kullanmalı. Yatağın ayak ucuna doğru kaymış olan bir hastayı başucuna doğru çekerken mutlaka çarşaf kullanılmalıdır. Çok yaygın bir şekilde yapıldığı gibi hasta iki kişi tarafından koltuk altından tutularak yukarı doğru çekilmemelidir. 6. Beslenmenin düzenlenmesi. Hastanın ilk değerlendirilmesi yapılıp basıya karşı önlemler alındıktan sonra beslenme durumu değerlendirilmelidir. Gerek rimer hastalık, gerekse yara yüzeyinden oluşan kayıplar nedeni ile bu hastalarda genellikle malnütrisyon ve negatif azot dengesi mevcuttur. Bu hastalara yüksek kalorili, yüksek proteinli ve yüksek miktarda vitamin içeren diyet başlanmalıdır. Normal yara iyileşmesi için gerekli olan A ve C vitaminleri, epitelizasyon ve fibroblast proliferasyonu için gereken çinko, birçok enzimatik süreçte kofaktör olarak rol alan kalsiyum, kolajen metabolizmasına katılan demir ve bakır elementleri diyete eklenmelidir. Düşük kontaminasyonu bası yaralarının tedavisinde önemli bir sorun olduğundan düşük posalı besinler tercih edilmelidir. Akciğer yetersizliği ve enfeksiyonları solunum sistemi üst ve alt solunum yollarından oluşur. Üst hava yolları ağız, burun, yutak, gırtlak havayı ısıtır, nemlendirir ve filtre eder. Alt hava yolları akciğerler, gaz alışverişini gerçekleştirir. Gaz değişme sayesinde oksijen kan yoluyla dokulara iletilirken, karbondioksit gibi atık maddeler dışarıya atılır. Solunum, oksijen ve karbondioksitin atmosfer havası ile yer değiştirmesidir. Solunum ilgilendiren ve solunumla ilgili terimler, solunum sayısı. Normal koşullarda sağlıklı yetişkin bir birey dakikada 16-20 solunum yapar. Yaş ilerledikçe solunum sayısı düşer. Solunum derinliği, yüzeyel, normal ve derin olarak ifade edilir. Solunumun derinliği akciğere çekilen havanın az ya da çok olduğunu gösterir. Solunum ritmi, inspirasyon, soluk alma ve ekspirasyonun soluk verme düzenini gösterir. Normalde düzenli ve kesintisiz solunum vardır ve buna ritmik solunum denir. Solunumun hızlanması, nefes alma veya vermenin süratli oluşudur. Solunum sayısı dakikada 24'ten fazladır. Yorgunluk, koşma gibi durumlarda görüldüğü gibi kalp, akciğer, kan ve ateşli hastalıklarda da görülebilir. Solunum yavaşlaması. Solunum sayısının dakikada 10'un altında olmasıdır. Tüberküloz, menenjitli çocuklarda, diyabet komasında görülür. Dispne, nefes darlığı, zor nefes alma veya verme veya her ikisidir. Larynks ve trakeada herhangi bir sebepten ileri gelen darlıklarda nefes alma zorluğu görülür. Nefes verme zorluğu bronşiyal astım nöbetlerinde ve amfizemde görülür. Anoksi, yerel veya genel olarak oksijenin tamamen yokluğudur. Hipoksi, hücrelerin veya dokuların yeterli oranda oksijensizliğidir. Hipoksi belirtileri, konsantrasyon ve oryantasyon bozukluğu, bilinçte bozulma, baş dönmesi, davranış değişikliği, yorgun, endişeli ve ajite bir görünümdür. Siyanoz, oksijen gereksinimin yeterli karşılanmadığı durumlarda deri ve mukoz membranların kirli mavimsi mor renk almasıdır. Siyanoz dudaklarda, kulak memelerinde, tırnaklarda ve oral mukozada belirgin olarak gözlenir. Apne, solunumun geçici veya kalıcı olarak durmasıdır. Normalde solunum sistemi, sinir sistemi, kardiyovasküler sistem ve renal sistem birbirleriyle uyum içinde çalışırlar. Bu sistemlerden birinin fonksiyonunda bozulma solunum sisteminin çalışmasını etkileyebileceği gibi, solunuma ilişkin sorunlar da diğer sistemlerin çalışmasını etkiler. Normal bir solunum için öncelikle beyinde solunum merkezinin normal işlev görüyor olması gerekir. Buradan çıkan solunum uyarısı periferik sinirler aracılığı ile diyafram gibi solunum sistemi yardımcı organlara iletilir. Diyaframı, interkostal, göğüs kafesi kasları ve abdominal kasların çalışmasını yöneten sinirler medulla spinalisten çıktığı için medulla spinalis hastalıkları da solunum yetmezliğine neden olur. Göğüs kafesi soluk alma sırasında genişler ve soluk verme sırasında normale döner. Akciğerler ve alveollerde meydana gelen problemler yani daralmalar, astım, Koya, gaz değişim ünitelerinin kolu B olması, atelektazi veya sıvı ile dolu olması, pnömoni, sol kalp yetmezliği, respiratuar distres sendromu ise akciğer yetmezliği ve solunum yetmezliğine neden olur. Solunum yetmezlikleri arteriyel oksijen, parsiyel basıncının power 2, 80 mmHg'nin altında olmasına hipoksemi, 60 mmHg'nin altında olmasına hipoksemik solunum yetmezliği denir. Kafa travmaları ve beyin ameliyatlarında, yüz, boyun yanıklarında, yeterli solunum yapamayan komadaki hastalarda akciğer ödemi, eklemsi, ağır gebelik toksikozu gibi durumlarda gelişebilir. Yutma refleksinin kaybı, pulmoner elastikiyetin bozulması, küçük dilin kapanma mekanizma bozukluğu sonucunda tükürük ve sıvılar trakede bronşiyal kanalda birikir. Solunum yetersizliğinin belirtileri. Burun kanadı solunumu, göz kapaklarının retraksiyonu, aksesuar kasların kullanımı, trakya çekilmesi, interkostal çekilme, torakoabdominal paradoksal solunum, terleme, şuur değişiklikleridir. Sıra sizde iki solunum yetersizliği belirtileri nelerdir? Sıra sizde iki yanıt. Burun kanadı solunumu, göz kapaklarının retraksiyonu, aksesuar kasların kullanımı, trakya çekilmesi, interkostal çekilme, torakoabdominal paradoksal solunum, terleme, şuur değişiklikleridir. Pnömoni akciğer dokusunun enfeksiyonudur. Seyahat öyküsü, evcil hayvan ile temas, çevrede başka hastaların bulunması, mevsimler, sigara kullanımı gibi faktörler pnömoni etiyolojisindedir. Pnömoni ventilasyon ve perfüzyonu etkiler. Genel belirti ve bulguları, birden yükselen ateş, pürulam, balgam, öksürük, göğüs ağrısı, yorgunluk ve şiddetli dispne, siyanozdur. Pneumokok enfeksiyonlarının önlenmesinde aşılanma son derece önemlidir. Yaşı 65 ve üzeri olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar, enfeksiyon riskinin yüksek olduğu bölgelerde yaşayanlara özellikle önerilmektedir. Pnömoniye neden olan faktörler bilinirse sağlıklı ya da hastalığa yatkınlığı olan bireylerin korunması kolaylaşır. Örneğin viral pnömoni daha önce sağlıklı olan bireyde viral enfeksiyonu takiben gelişir. Pnömonili hastanın bakımında başlıca amaçlar: hava yollarının açıklığının sağlanması, enerji harcaması azaltmak için yeterli istirahatın sağlanması, hastanın gereksinimi olan sıvıyı almasının sağlanması, hastanın yeterli besin alması, tedavi planını ve koruyucu önlemleri alması, bireyi koruyucu önlemler, sigarayı bırakması önerilir ve önemi anlatılır. Enfeksiyonlara karşı koruyucu önlemler alınır. Bireyin öksürmesi sağlanır. Sekresyonların uzaklaştırılması sağlanır. Solunum öksürük egzersizleri yaptırılarak etkili öksürmesi sağlanır. Uygun aralıklarla pozisyon değiştirilir. Oral hijyene önem verilir. Tedavide kullanılan araç gerecin uygun şekilde temizlenmiş olduğundan emin olunmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Atelektazi alveollerin kollapsı ya da hava girişine kapalı olmasıdır. Akut ya da kronik olabilirler. En sık görülen iki nedeni, solunum yollarının mukus, tümör gibi oluşumlar ile tıkanması ve alveol yüzeyini kaplayan sıvıda sürfaktan eksikliğinin olmasıdır. Atelektazi risk faktörleri, pulmoner ödem, batın ve göğüs cerrahisi sonrası, uzun süreli hareketsizlik, bilinç düzeyinde azalma, nazogastrik beslenme, kronik akciğer hastalıkları, KOAH, hava yollarındaki tıkanmalar, belirti ve bulguları, öksürük, balgam çıkarma, düşük ateştir. İlerleyen dönemlerde belirgin solunum sıkıntısı, taşikardi, taşipne, pleural ağrı, merkezi siyanoz görülebilir. Tedavi ve bakımda temel amaç, ventilasyonu düzeltmek ve sekresyonların atılımını sağlamaktır. Ayrıca pnömoni gibi komplikasyonları önlemektir. Hava yollarındaki sekresyonu mobilize edebilmek için postüral drenaj veya göğüs perküsyonu yapılır. Sekresyonların uzaklaştırılması için bronkodilatör tedavisi yapılır. Hastaya diyafragmatik solunum öğretilir. Akut respiratuar distres sendrom ARDS, alveoller kapiller bariyerde artmış permeabilitenin geçirgenliğin neden olduğu pulmoner ödeme bağlı solunum yetmezliği durumudur. Nedenleri: boğulma, yüksek dozda ilaç alma, pnömoni, toksik madde inhalasyonu, septik şok, travma, yaygın damar içi pıhtılaşma. Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı pulmoner kapillerin zarar görmesi, alveol kapiller membranının geçirgenliğinin artmasına yol açar ve arkasından pulmoner ödem gelişir. Hava boşlukları sıvı ile dolunca akciğerlerde gaz değişimi ve mekanik özellikler bozulur. Belirtileri: taşipne ve sonrasında dispne, kan gazlarında kötüleşme, ajitasyondur. Genellikle bu hastalar yoğun bakıma alınır. Nedene yönelik ve destekleyici tedavi yapılır. İlk birkaç gün sıvı kısıtlaması yapılır. ARDS'li hastaların beslenme desteği çok önemlidir ve günlük kalorilerini karşılayacak nitelikte beslenmesi düzenlenebilir. ARDS'li hastanın durumu oldukça ciddi olduğundan hastanın yakından izlenmesi gerekebilir. Hastanın tedavisi aksatılmadan yapılır ve yapılan her şey için hastaya açıklama yapılır. Hastanın anksiyetesinin yüksek olması hem oksijen kullanımını artırır hem de dinlenmesini engeller. Hasta yakınlarına da yeterli açıklama yapılmalıdır. Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları, KOAH, bronşlarda irreversible, geri dönüşsüz, daralma ile seyreden amfizem, kronik bronşit ve kronik astımı kapsar. KOAH için en önemli risk faktörü sigara içmektir. Diğerleri: pasif içicilik, mesleki nedenlerle zararlı maddelere maruz kalma, havadaki polenler, genetiktir. KOAH, hava yollarının duvar kalınlığının artması, mukus artışı, küçük hava yollarındaki değişiklikler nedeniyle oluşan obstrüksiyona bağlı olarak oluşur. En sık görülen belirtileri, nefes darlığı, öksürük, hırıltılı solunum, balgam çıkarmadır. Kronik öksürük sabahları daha fazla olmakla birlikte akut ataklar sırasında balgam artar. Hastanın erken tanısı, solunum fonksiyon testleri ile konur. Bu testlerde genellikle total akciğer kapasitesinde artma gözlenir. Total akciğer kapasitesinde artma bu hastalık için karakteristiktir. Tedavi koah tedavisinde temel amaç, nefes darlığı ve diğer belirtilerin azaltılması, alevlenmelerin önlenmesi, akciğer fonksiyonlarının en iyi düzeyde tutulmasıdır. En etkili girişim sigaranın bıraktırılmasıdır. Bronkodilatör, bronşları genişletici ilaç tedavisi uygulanır. Antiinflamatuar ilaçlardan steroidler koah tedavisinde oral ya da inhaler olarak kullanılır. Koah alevlenmelerinde antibiyotiklerin kullanımı halen tartışmalıdır. Ancak sürekli ve tekrarlayan ateşi olan hastalarda bakteriyel enfeksiyonlara yönelik olarak antibiyotikler verilmektedir. Koah hastalarını her yıl Ekim-Kasım aylarında enflüenza ve 5 yılda bir pnömokok aşısı yaptırması önerilmektedir. Hipoksemik koah hastalarında yaşama uzatan tek tedavi yöntemi oksijen verilmesidir. Parsiyel oksijen basıncının 65 ve 6 olan hastalara sürekli oksijen tedavisi uygulanır. Bu hastalarda ev ortamında oksijen sağlayan bazı cihazlar kullanılmaktadır. Bu cihazların nasıl kullanılacağı ve bakımların nasıl yapılacağı bakım vericiler tarafından mutlaka öğrenilmelidir. Koah hastalarının yaşamlarını hastalıklarına rağmen sürdürmeleri, egzersiz kapasitelerini korumaları çok önemlidir. Bu nedenle hastaların rehabilitasyon programlarına alınarak solunum, öksürük egzersizlerinin öğretilmesi, kontrollü solunum, postüral drenaj gibi yöntemler uygulanır. Bu yöntemlerin hasta ve ailesine öğretilmesi ve evde sürekli uygulamaları sağlanmalıdır. Koah hastasına verilebilecek eğitimin içeriği, hastalık hakkında bilgi verilmesi, tedavi ve evde oksijen tedavisi, beslenme, solunum tedavisi, sigaranın bıraktırılması, cinsel yaşam, kronik hastalıklarla baş etme yöntemleri gibi konuları kapsamalıdır. Hastaya evde devam etmek üzere seçilen programı tamamlayan yazılı ve sözlü rehberler verilmelidir. Koah eğitim programı, solunum egzersizleri, aktivite planlaması, solunum kaslarının eğitimi, bireysel bakım aktivitelerinin eğitimi, fiziksel kondisyon kazanılması, oksijen tedavisinde dikkat edilecekler. Baş etme mekanizmaları amfizem, vücudun herhangi bir yerinde hava toplanmasıdır. Pulmoner amfizem ise, bronşiyollerin kalıcı olarak genişlemesidir. En önemli etken sigara içilmesidir. Hava kirliliği, zararlı gazların solunması, olumsuz çevre etkileri de diğer nedenlerdendir. Anfizemde mukus solunum yollarından atılamaz. Enflamasyonla birlikte ödeme ve hava yolu tıkanmasına neden olur. Bunun sonucunda solunum işi çok artar. İnspirasyon kolay, ekspirasyon zordur. Anfizemli hastalarda kronik öksürük, hırıltılı solunum, dispne, bol miktarda balgam çıkarma, ara sıra ateş yükselmesi en belirgin semptomlardır. Anfizemli hastada uygulanacak tedavi ve bakım planı. Ventilasyonun geliştirilmesi ve zorlu solunum yükünün azaltılması, enfeksiyondan koruma ve enfeksiyon gelişirse hemen tedavi edilmesi, pulmoner ventilasyonu arttırmak ve enerji kullanımını azaltmak için fizik tedavi yöntemleri kullanmak. Solunumu kolaylaştırmak için uygun pozisyon, ortopne pozisyon verilir. Psikolojik destek, pulmoner rehabilitasyon ve devamlı hasta eğitimi şeklinde olmalıdır. Anfizemin ilaçla tedavisinde bronkodilatörler, kortikosteroidler, ekspektoranlar, merkezi sinir sistemi depresanları kullanılır. Değişen aralıklarla oksijen tedavisi uygulanır. Solunum egzersizleri ile hastalar karın kaslarını ve diyafragmayı daha iyi kullanmayı öğrenip etkili solunum yapabilirler. Hasta enfeksiyonlardan korunur. Pnömokok ve enflüenza aşılarını düzenli yaptırmasının gerekliliği ve önemi hasta ve ailesine anlatılır. Kronik bronşit birbirini takip eden 2 yıl boyunca her yıl en az 3 ay süren ve aşırı trakya bronşiyal mukus sekresyonuna bağlı olarak ortaya çıkan öksürük ve balgam çıkarılması ile seyreden bir hastalıktır. Risk faktörleri, sigara, hava kirliliği, polenler. Sık sık üst solunum yolları enfeksiyonlarıdır. Uzun süreli sigara içimi ya da irritanlar hava yollarında irritasyon yaparak alveol epitelinde enflamasyon ve bronşlarda fazla mukus salgılanmasına neden olur. Hava yollarının temizlenmesi güçleşir. Bronş duvarları kalınlaşır ve hava yolları tıkanabilir. Alveollerin ve bronşların hasarıyla alveollar makrofaj fonksiyonları bozulur ve sonuçta yabancı maddeleri yok etme gibi fonksiyonlarını yerine getiremez. Kronik bronşite tedavinin amacı, sekresyonların çıkarılması, bronşiyollerin açık tutulması ve normal fonksiyonlarının sürdürülmesi, enfeksiyonların önlenmesidir. Hava yollarındaki tıkanıklığın giderilmesi, sekresyonların kolaylıkla uzaklaştırılması için bronkodilatörler verilir. Uygun hidrasyon sağlanarak sekresyonlar yumuşatılır ve öksürük ile dışarı atılması kolaylaştırılır. Postüral drenaj, göğüs perküsyonu, etkili solunum egzersizleri balgam çıkarılmasına yardımcı olur. Tekrarlayan enfeksiyonlarda antibiyotik verilerek tedavi edilir. Hastanın yeterli ve dengeli beslenmesi sağlanır. Astım genetik ve çevresel etkenler nedeniyle bronşiyal düz kasların geri dönüşümlü kasılması, mukus artışı, mukusa enflamasyonu ve ödem ile seyreden bir hastalıktır. astım gelişmesinde en önemli faktör alerjidir. Havada bulunan irritan maddeler ya da alerjenlere maruz kalma astım gelişme riskini arttırmaktadır. Bu tip astım en çok çocukla görülmekle birlikte adolesan dönemde iyileşebilmektedir. Astımda öksürük, dispne ve hırıltılı solunum en sık görülen semptomlardır. Astımda altta yatan olay hava yollarındaki kronik bir enflamasyondur. Alerjik reaksiyon gösteren bireylerin yaşadığı ortamda sık karşılaştıkları ve duyarlı oldukları alerjik maddelere karşı spesifik immünoglobulin E/G üretme yatkınlığı vardır ve bu genetiktir. Enflamatuar yanıt olarak küçük bronşiyollerin çeperinde ödem oluşur. Koyu mukus salgılanır ve bronşiyollerin düz kasında spazm oluşur. Alerjik astımlı hastanın tedavisinde en önemli yaklaşım çevresindeki etken ajanların uzaklaştırılmasıdır. Hastaya bilinen ve bilinmeyen alerjenlerden uzak durması, ev ortamının tozsuz ve iyi havalandırılmasına önem gösterilmesi önerilir. Bunun dışında ilaç tedavisi de önemlidir. Hastanın önerilen tedaviyi aksatmadan sürdürmesi, uygun inhalasyon tekniği, üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunması, sağlıklı ve dengeli beslenmesi, aşırı egzersizlerden kaçınması, acil durumlarda neler yapacağı ve yardıma gereksinimi olduğunda kimden yardım alacağını planlaması önerilir. Solunum yollarının özel tedavi ve bakım yöntemleri solunum sistemi sorunlarının tedavisinde değişik modeller kullanılmaktadır. Solunumsal desteğin sağlanması için aerosol tedavi, akciğerlerin genişlemesine yardımcı olan yöntemler, öksürüğün artırılması ve oksijen tedavisi uygulanmaktadır. Aerosol tedavi, aerosol sıvı ya da katı bir maddenin gaz içindeki küçük taneciklerinin süspansiyonudur. İnhalasyon yoluyla verilen ilaçlar damar yolundan sonra en süratli yanıtı sağlar. Kas içi ve deri altına yapılan enjeksiyonlardan daha hızlı etki sağlar. Akciğerlerin genişlemesine yardımcı olan yöntemler. Solunum egzersizleri. Diyafragmatik solunum ile amaç soluk alırken diyafragmayı kullanmak ve onu kuvvetlendirmektir. Soluk alırken bir elinizi karnın üstüne, kaburgaların hemen altına, diğer elinizi göğsün ortasına koyunuz. Burun yoluyla yavaş yavaş ve derin derin nefes alın. Karnınızı mümkün olduğu kadar şişiriniz. Dudaklarınızı büzerek nefes verirken karın kaslarınızı sıkıştırınız. Nefes verirken karın kaslarınıza yukarı ve içeri doğru yavaşça bastırınız. Günde birkaç kez yavaş yavaş 1 dakikadan 5 dakikaya kadar artırarak bu işlemleri tekrarlayınız. Öksürük hava yollarını temizleyen en etkili mekanizma öksürüktür. Ayrıca hastanın yatak içinde pozisyonu uygun aralıklarla değiştirmek sekresyonların drenajını kolaylaştırır. Hastaya öğretilirken birkaç kez derin solunum yapması, son aldığı soluğu birkaç saniye tutması, tekrar soluk almadan önce akciğerlerinde hava kalmadığını hissedinceye kadar öksürmesi, Hastada ameliyat sonrası insizyon varsa ağrıyı azaltmak ve insizyon bölgesinin zarar görmemesi ve ağrının azaltılması için öksürürken o bölgeyi elleri ya da yastık ile desteklemesi ve öksürürken de ağzını kağıt mendil ile kapatması önerilir. Postural drenaj yer çekiminin de yardımıyla bronşlardaki sekresyonların çıkarılmasını kolaylaştıracak spesifik pozisyon verilerek yapılır. Sekresyon etkilenen bronşiyollerden bronşa ve trakeaya drene olur. Öksürük ya da aspirasyon yoluyla çıkarılır. Postural drenajdan önce hastanın istenilen bronkodilatör ve mukolitik ilaçları almasının önemi ve bunların sekresyon drenajını kolaylaştırdığı anlatılır. Oksijen tedavisi. Oksijen tedavisi ile çevre atmosferinde bulunan oksijen konsantrasyonundan daha fazla konsantrasyonda oksijen verilir. Tedavideki temel amaç, kanda yeterli oksijen taşınmasını sağlayarak solunum işini kolaylaştırmak ve kalbin üzerindeki stresi azaltmaktır. Oksijen tedavisinin gerekli olup olmadığını arteriyel kan gazları, oksijen satürasyonu ve klinik değerlendirmeye göre yapılmaktadır. Oksijen tedavisi ve uygulama şekilleri, nazal kanül ile dakikada 0.5 ile 1 LT akım hızı ile nazal kateter ile dakikada 4-5 LT akım hızı ile oksijen maskesi ile dakikada 5-6 LT akım hızı ile oksijen verilebilmektedir. Oksijen yanmayı destekleyen bir gaz olduğundan ortama sigara içilmez yazısı konulur. Yağ, eter, alkol gibi maddeler, statik elektrik oluşturabilecek materyaller ortamdan uzaklaştırılır. Dolaşım bozuklukları. Dolaşım sistemi. Dolaşım sistemi kapalı bir devredir ve aynı kan, aynı damar sistemi içinde devamlı dolaşır. Bu nedenledir ki bir noktadaki akımın değişmesiyle tüm sistem etkilenebilir. Örneğin kan damarında belirli bir miktarda gelişen ani bir büzülme, dolaşımın başka bir kısmında dilatasyona neden olabilir. Bu koruyucu bir mekanizmadır. Dolaşım sisteminin görevleri. 1. Taşıma fonksiyonu, sindirim sisteminde emilen maddeler, oksijen, karbondioksit, diğer metabolik atıklar, hormonlar. 2. Vücut ısısının kontrolü. 3. Mikroorganizmalara karşı vücudun korunması. 4. Lenfatik sistem, periferik damarlar, arterler, venler ve lenfatiklerden oluşur. Kalp, kalp damar sisteminin merkezidir ve damarlarda kanı bu merkezden ya da merkeze taşıyan kanallardır. Periferik damar hastalıkları toplumda oldukça yaygın görülen hastalıklardır. Bu hastalıkların en önemli özellikleri uzun süreli olmaları, bireyde şiddetli ağrı başta olmak üzere diğer çeşitli sorunlara neden olmaktadır. Periferik damar hastalıklarının nedenlerini ve patofizyolojik değişikliklerini anlayabilmek için öncelikle damar sisteminin yapı ve fonksiyonlarını bilmek gereklidir. Damarlar 6 grupta incelenirler. 1. Aorta ve büyük damarlar. 2. Arteriyoller. 3. Kapillerler. 4. Venüller 5. Venler 6. Lenfatikler periferik damar hastalıklarında risk faktörleri, yaşlılığa bağlı ateroskleroz, hiperlipidemi, sigara kullanımı, hipertansiyon, şişmanlık, yetersiz fiziksel aktivite, stres, diyabet, genetik faktörler, tüm damar hastalıklarında oksijen eksikliği ya da lenf ve venlerde staz nedeniyle sıvı ve atık ürünlerin birikimine bağlı dokularda hasar oluşması sonucu kanın damarlarda akışı etkilenir. Kanın yeterli ve düzenli akmasına etkileyen önemli faktörler vardır. Bunlar: damarların durumu, kan akım hızı, dokuların metabolik gereksinimi, sinir sisteminin etkisidir. Periferal vasküler sistemin değerlendirilmesi, yürümekle ağrı var mı? Gün sonunda bileklerde ödem var mı? Yanma, uyuşukluk, yorgunluk, sızlama, karıncalanma, kramp oluyor mu? Cilt renginde, ısısında değişiklik ve ülser var mı? Saçla deride değişiklik, dökülme var mı? Sigara, alkol, kahve, çay ve beslenme alışkanlıkları nasıl? Vasküler hastalıklarda görülen belirti ve bulgular: intermittent claudikasyon, yürümekle ve egzersiz sonrası baldırda oluşan 1-2 dakika dinlenmekle geçen şiddetli kas ağrıları, dinlenme ağrısı, ekstremitelerde soğukluk ve solukluk, rubor, ekstremitelerin morumsu kırmızı renk alması, siyanoz, trofik değişiklikler, ekstremite cildinde ve tırnaklarda kuruluk, pullanma, kalınlaşma, kıllarda dökülme, bacak ülserleri, gangren. Vasküler hastalıklarda görülen belirtiler nelerdir? Vasküler hastalıklar etiyolojisi: tam nedeni bilinmemekle beraber yaş, cinsiyet, otoimmün sistem ve sigara risk faktörleri olarak görülmektedir. Belirti ve bulguları: ayak tabanında ve parmaklarda ağrı en tipik belirtidir. Intermittent claudikasyon, dinlenme ağrısı, soğuk ekstremiteler, zayıf nabız, deride incelme ve kıllarda dökülme görülebilir. Tedavi bakım: hastanın ilerlemesini önlemek, vazodilatasyonu sağlamak, soğuktan korunmasını sağlamak, ağrıyı gidermek, duygusal destek önemlidir. Sigaranın bıraktırılması, ayak hijyeninin sağlanması ve ağrı için burger, alen egzersizleri yaptırılması gereklidir. Raynaud hastalığı ve fenomeni: genellikle üst ekstremite, bazen de alt ekstremite arteriyollerini simetrik olarak tutan, ataklar halinde seyreden bir hastalıktır. Hastalık jener olursa Raynaud hastalığı, skleroderma, obstrüktif arter hastalığı, travmatik nedenler, pulmoner hipertansiyon gibi hastalıklar sonucu gelişirse Raynaud fenomeni denir. Hastalık 16-40 yaş kadınlarda daha sık görülür. Soğuk ile temas, stres, heyecan nedeniyle başlar. Belirti ve bulgular: başlangıçta her iki elde bir ya da iki parmak ucu hastalıktan etkilenirken, olay ilerledikçe eller de etkilenebilir. Önce parmak uçlarının rengi solar, daha sonra buna siyanoz, soğukluk, uyuşma ve ağrı eşlik eder. son dönemde zonklama, karıncalanma ve kırmızılık olaya hakim olur. Ataklar 10-15 dakika sürer ve 30-60 dakika içinde geriler. Ataklar kendiliğinden düzelebildiği gibi hasta sıcak ortama girdiğinde gerileyebilir. Soğuk mevsimlerde tablo şiddetlenir. İleri devrelerde basit bir stres ve hafif soğuk nöbetin ortaya çıkmasına neden olur. Tedavi ve bakım. Temel yaklaşım, hastalığı tetikleyen etkenlerden uzak durmaktır. İlaç tedavisi, parmaklarda nekroz ve yara olması durumunda yara debridmanı ile birlikte sempatektomi önerilmektedir. Hastaya stresli ve güvensiz ortamlardan korunması konusunda eğitim verilir ve stres yönetimi öğretilmelidir. Kış aylarında hastanın olabildiğince dışarı çıkmaması ya da çıkacaksa sıkı giyinmesi, kapı, kolu, direksiyon ve benzeri soğuk yüzeylere temas etmemesi, buzdolabını temizlerken, hatta buzluktan donmuş bir yiyecek alırken eldiven giymesi söylenmelidir. Yaz aylarında klimalı ortamlar için yanında bir hırka bulundurması, vazokonstriksiyona neden olan doğum kontrol hapı, beta adrenerjik blokörler gibi ilaçları almamaları hatırlatılmalıdır. Hastalara sigara kullanımından kaçınmaları söylenir. Hastalar güvenlik açısından dikkatli olmalı. Örneğin kesici aletleri dikkatli kullanmalıdır. Derin ven trombozu, derin ven sisteminde özellikle kasık ve pelvik bölgede oluşan tromboz, genellikle yaşamı tehdit eden komplikasyonlara neden olur. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülür. Tromboz oluşumu genellikle venöz staz, hiperkoagülabilite ve venöz duvarın zedelenmesi sonucu gelişir. Belirti ve bulgular. Alt ekstremitede tek taraflı ağrı, ödem kızarıklık, ısı artması. Ekstremitede güçsüzlük ve uyuşma da olabilir. Olay ilerledikçe konjesyon nedeniyle ödem ilerler. Korunma. Risk altında olan bireylerin kilo vermesi, uygun egzersizler yapması, uzun süre aynı pozisyonda oturmaması, kontraseptif ilaç kullanmaması, sigara içmemesi, dehidrate olmaması, sık sık bacaklarını yukarı kaldırması gerekir. Tedavi bakım. İlaçla tedavi, antikoagülan tedavi, antiinflamatuar ilaç tedavisi, yatak istirahati, bacak elevasyonu, ılık uygulama önemlidir. Varis bedenin alt kısımlarında bulunan venlerdeki kapakların yetersizliği sonucu venlerin anormal derecede kıvrılması ve genişlemesi ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Yaşlılarda ve kadınlarda daha fazla görülür. Belirti ve bulgular. Ayakta kalınca varisli vende yanma, ağırlık, aşağı doğru çekme hissi, bacakta kaşıntı ve ödemdir. Varikoz vende inflamasyon varsa ısıda da artış olur. Tedavi ve bakım 1. Konservatif tedavi. Varis çorabı en iyi elastik desteği sağlar. Varis çoraplarının tedavi edici etkileri yoktur. Varis hastalığının ilerlemesine engel olurlar. Çorabın etkin olabilmesi için bireye uygun ölçülerde olması gerekir. Hasta, varis çorabını giyerken şu noktalara dikkat etmelidir. Yataktan kalkmadan önce bir süre bacaklar kalp seviyesine getirilerek venler boşaltılmalı. Çorap el içinde toplanmalı. Ayakları yataktan sarkıtılmadan, bacaklar yukarı doğru sıvazlanarak çorap giyilmeli. Külotlu varis çorabı giyiliyorsa, çorap her iki bacakta diz eklemini geçtikten sonra ayağa kalkarak çorabın kalça kısmı yerleştirilmelidir. Gece yatmadan önce çorap çıkarılmalıdır. Ayrıca varisli hastalar uzun süre ayakta durmaktan kaçınmalı ve günde birkaç kez bacak elevasyonu yapmalıdırlar. 2. Skleroterapi. Varisli venlere sklerozan madde enjekte edilir. Bu madde, venöz damar iç tabakasında hasar oluşturup aseptik tromboz yaparak venin iptalini sağlar. Estetik bir uygulama olup hastanın ağrı yakınmasını geçirmez. Enjeksiyon tamamlandıktan 1-2 dakika sonra hastaya varis çorabı giydirilerek yürütülür. Çorap, İşlemden sonra 6 hafta kadar giyilmelidir. Skleroterapi sonrası hastanın önerildiği şekilde yürüyüş aktivitelerine başlaması istenir. 3. Cerrahi tedavi. Varikoz venin çıkarılmasıyla olur. Varisli venin cerrahi tedavisi için derin venlerin sağlam ve fonksiyonel olması gerekmektedir. Varis ameliyatı sonrası bakım. Tüm ekstremiteye elastik destek uygulamak, bacağı hareketli tutmak ve egzersiz yaptırmak, bacağı kalp seviyesinde tutmak önemlidir. Ameliyattan 24-48 saat sonra hasta ayağa kaldırılır ve yürümesi desteklenir. Yattığı zamanlarda bacaklar elevasyona alınmalıdır. Hastanın yürüme egzersizlerini ve elastik desteği, varis çorabı ameliyattan sonra 3 hafta sürdürmesi gerekir. Yaşlı bireylerde bu süre daha uzun tutulmalıdır. Günlük aldığı çıkardığı sıvı takibi amaç, hastanın 24 saat içinde aldığı ve çıkardığı sıvıların doğru ölçümünü yaparak olası komplikasyonları önlemek. Temel ilkeler, aldığı çıkardığı sıvı takibisi CML olarak kaydedilir. Hastanın her sabah vücut ağırlığı ölçümü yapılır. Her gün aynı tartı aleti ile aynı kıyafetle, aynı saatte aç karnına ve hasta tuvalete gittikten sonra yapılır. Sıvıların artırılması ve azaltılması hekim işbirliği ile yapılır. Aldığı sıvıların kaydı, çıkardığı sıvıların muhafazası için hasta ve refakatçi ile işbirliği sağlanır. Aldığı çıkardığı izlenimle başlarken işlemin nasıl yapılacağı hastaya açık bir şekilde anlatılmalıdır. Çünkü işlemin yapılabilmesi hastayla işbirliğine bağlıdır. Bireye aldığı sıvı, yarı sıvı besinleri kendi ölçüleri ile kendine ait bir kağıda kaydetmesi söylenmelidir. Böylece unutulma durumu ortadan kalkmış olur. Gündüz verilecek sıvı miktarı bir gün önce çıkardığı artı 500 olarak hesaplanır. Parenteral sıvı tedavisi yapılan hastalarda 8 saatte bir şişe seviyesi tanınarak kaydedilir. çıkarılan sıvıların toplandığı kabın üzerine hasta adı, soyadı, yatak numarası ve biriktirilen sıvının cinsi yazılır. Kaybın hangi yolla olduğu açıkça belirtilmelidir. Oral kayıpların takibi bardak ve ölçme kabı ile yapılır. Alt bezi kullanan hastalarda boş bez sartılır. Hasta idrarını yaptıktan sonra bez sartılır. Aradaki fark, çıkardığı sıvı olarak kaydedilir. Yara, sızıntı ve kanamalarda 24 saatlik PET sayısına göre değerlendirilir. Menstrüel kanamalarda her PET'te 30-50 ml kayıp olduğu kabul edilerek 24 saatlik PET sayısına göre takip yapılır. Sıklıkla kullanılan ölçekleri ml olarak değerleri. 1 bardak sıvı, 200 ml, 1 bardak süt, 200 ml, 1 bardak yoğurt, 200 ml, 1 kase çorba, 150 ml, 1 yemek kaşığı, 15 ml, 24 saatlik idrar toplanıyorsa, sabah 08'de hastanın ilk idrarını tuvalete yaptırılır. Ertesi sabah son idrarını ölçü kabını olmak üzere 08'e kadar olan tüm idrarını toplanır. Sondası olan hastanın sızıntı yönünden takibi yapılmalıdır. Aldığı çıkardığı sıvı izlemine her 8-12 saatin sonunda aldığı çıkardığı sıvıların ara toplamı alınır. 24 saatin sonunda da genel toplam olarak hesaplanır. Elde edilen sonuçlar, bireyin aldığı çıkardığı sıvı miktarının dengeli olup olmadığı yönünden değerlendirilir. Aldığı çıkardığı sıvı takibinin yapıldığı hastalıklar. Konjestif kalp yetmezliği, böbrek yetmeliği, yoğun sıvı tedavisi olan hastalar, ödemli hastalar, kemoterapi ve böbreğe toksik etkisi olan ilaç kullanan hastalar, diüretik kullananlar, karaciğer sirozu, karaciğer hastalığı, cerrahi operasyon geçiren hastalar, yüksek ateşli hastalar, oral beslenemeyenler, koma, yutma güçlü vs. diyaresi ve kusması olan hastalar, yanık ve hormonal nedenler, beslenme bozuklukları, post-op hasta. İlk bir saatte 15 dakikada bir, ikinci bir saatte bir, 3 ile 4. saatlerde saat başı, stabil ise 4 saatte 1 saatte 1, akut böbrek yetmezliği, diabetes insipidus, uygunsuz ada sendromu, böbrek transplantasyon sonrası, ileri derecede yanıklar, ileri derecede ishallerde 24 saatte 1, karaciğer sirozu, ödemli hastalar, kemoterapi ve böbreğe toksik etkisi olan ilaç kul. Diüretik kullananlar, konjestif kalp yetmezliği, yoğun sıvı tedavisi olan hastalar, yüksek ateş, oral beslenemeyen hastalar, beslenme bozuklukları olan hastalar aldığı sıvılara. Oral alınan tüm sıvılar, dört sıvılar, irrigasyon sıvıları, irrigasyon sıvılardan arta kalan miktar, geri alınamayan miktar, peritonealizinden arta kalan sıvı, meyveler, yemek sıvıları dahil edilir. Çıkardığı sıvılara, idrar, kusmuk, hematemez, melena, diare, mes kanaması, drene olan sıvı, mide aspirasyonu, parasentez, torasentez, terleme, ameliyat, drenaj kaybı, peritoneum diyalizinden fazla çıkan sıvı dahil edilir. Yetişkinlerde 24 saatte normal koşullarda alınan ve kaybedilen su miktarı organizmaya alınan sıvı, günmele yiyeceklerde endojen yol 1000, oksidasyonlarda endojen yol 300, terleme. Sadece yüzde terleme varsa artı giysilerini ıslatacak kadar terleme artı yatağı ıslatacak kadar terleme artı olarak değerlendirilir. Sıvı bilançosu dengede. Aldığı çıkardığında 200-400 ml fazla pozitif bilanço. Aldığı çıkardığı böbrek yetmezliği negatif bilanço. Çıkardığı aldığı diüretik kullanımı insanda sıvı kaybını arttıran faktörler. Sıcak bir çevre, kusma, böbreklerin kusurlu çalışması, kan kaybı, ateş, yara akıntısı, kitap Ulusoy, F, Görgülü, S, 2000, Hemşirelik Esasları, Ankara. Vücut suyunun kaybı sonucu ortaya çıkan durumlar, %1'in kaybı, susama hissi, %5'in kaybı, halsizlik, nabızda artış, vücut ısısında artış, %11-15'in kaybı, deliri sağırlık, böbrek yetmezliği tablosu, %20'den fazlasının kaybı, ağır dehidratasyon, deri buruşması, vücuttan terle karışık kan sızması, gözyaşı yerine kan gelmesi, inkontinansı olan hastaların bakımı, üriner inkontinans, idrar kaçırma, üriner inkontinans, sosyal ve hijyenik problemlere yol açan sistem dışı idrar kaçırma olarak tanımlanmaktadır. Üriner inkontinans kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat daha fazla görülmektedir. İdrar kaçırma sıklığı ilerleyen yaşla birlikte artmakta ve yaşlılarda sıklığı %50'lere ulaşmaktadır. Yaşlanma ile birlikte tüm vücut sistemlerinde olduğu gibi idrar yollarında da bazı değişiklikler meydana gelir. İdrar yolu enfeksiyonu, sıklığı artışı, idrar torbası kapasitesi azalması, leğen kemiği içindeki idrar torbası ve rahmi yerinde tutan destek dokularda zayıflama, prostat büyümesi ve benzeri nedenler idrar kaçırma riskini artırmaktadır. Üriner inkontinans risk faktörleri, yaş ve cinsiyet, doğum travması, östrojen yetersizliği, ırk, obezite ve kronik konstipasyon, bağ dokusu, sigara kullanımı, geçirilmiş pelvik cerrahi, radyoterapi, üriner sistem enfeksiyonu, nörolojik hastalıklar ve spinal kord yaralanmaları, inkontinans tipleri ve bulguları 1. Urge inkontinans, sıkışma tipi, en sık karşılaşılan tiptir. Aniden ortaya çıkan aşırı idrar torbası kasılmaları sonucu kişi idrarını tutamaz ve idrarını kaçırır. 2. Stres inkontinans. Stres inkontinansında hastanın öksürme, aksırma, örneğin spor aktivitesi ve ani pozisyon değişikliği gibi fiziksel çaba sırasında istemsiz idrar kaçırmasından şikayet etmesidir. 3. Bilinçsiz inkontinans semptom, urge veya stres ile birlikte olmayan istemsiz idrar kaybıdır. Bulgu, hastada stres veya urge olmadan idrar kaçağının gözlenmesidir. 4. Sürekli sızıntı hasta sürekli idrar kaçırmadan şikayetçidir. 5. Nocturnal enuresis de hasta sadece uyku sırasında idrar kaçırmadan şikayetçidir. 6. İşeme sonrası damlama. Hasta işemeden sonra gelişen damlamayla idrar kaçağından şikayetçidir. 7. Taşma inkontinansı. Mesane idrarla doludur ve idrarı boşaltma görevini yerine getiremez. Hastalar sık aralıklarla idrar çıkma ihtiyacı hissederler. Erkeklerde görülen en sık sebep prostat büyümesidir. İdrar yapmada zorlanma ve idrar sonrası damla damla idrar gelmesi düşündürebilir. Üriner inkontinanslı hastanın tedavisi ve bakımı. Üriner inkontinanslı hastaların bakım ve tedavisindeki amaç, kişilerin tekrar idrar tutabilir hale gelmesini kontinansı sağlamaktır. Kontinansı sağlamada kullanılan tedaviler, cerrahi tedavi, ilaç tedavisi ve davranışsal tedavidir. Hastayla birlikte tüm tedavi seçenekleri, riskleri ve muhtemel sonuçları detaylı bir şekilde tartışılmalı ve buna göre seçim yapması sağlanmalıdır. Neden davranışsal tedavi? Basit olması, kolay uygulanabilmesi, en az girişimsel olması, daha güvenilir olması, yan etkilerinin olmaması. Davranışsal tedavi yöntemleri, pelvik taban kas egzersizleri, biyofer bacık, mesane eğitimi, tuvalete gitme programı oluşturma, yaşam tarzı değişikliği, diyet, pelvik taban kas egzersizleri, pelvik taban kaslarını güçlendirmek ve böylece üretral sfinkter fonksiyonunu iyileştirmek için tanımlanmıştır. Uygulama, egzersiz yapılırken bacaklar dizden bükülü olmalıdır. Kasın 10 saniye kasılıp, 10 saniye dinlendirilmelidir. Zayıf kasları olan hastalarda daha uzun süreli dinlenme süresi gerekir. Kasılma esnasında asla nefes tutulmamalı. Gluteal bölge, abdominal ve uyluk kasları kasılmamalıdır. Egzersize günde 3 tekrarla başlanır. Ulaşılmak istenen günde 10 defa yapılan 10 kasılmadır. Doğru kas kasılmaya öğrenildiğinde egzersiz her pozisyonda yapılabilir. Egzersiz programı ömür boyu devam eder. Biyofer bacık yöntemi, biyofer bacık yöntemi. Fizyolojik olayların bir ekran ve ses düzeni aracılığı ile görsel ve işitsel sinyaller halinde yansıtılmasıdır. Biyofer bacık hastaların pelvik taban kaslarının nasıl kasmalarının öğretilmesinde kullanılmaktadır. Uygulama tedavi süresi 20-30 dakikadır. Haftada 3 seanstan toplam 6-8 hafta uygulanır. Kasın 10 saniye kasılıp, 20 saniye dinlendirilir. Genellikle 10-20 seans arası istenen sonuçlar elde edilir. Program egzersiz ile devam ettirilir. Mesane eğitimi haftalık artan sürelerle, sadece belirli zamanlarda idrar yapmanın öğretildiği formal bir programdır. Mesane eğitimi sırasında hastalardan belirlenen tuvalete gitme programına mümkün olduğu kadar uymaları programlanmış. Tuvalete gitme zamanından önce idrar yapma ihtiyacı duyarlarsa, idrara gitmeyi geciktirmek için çaba göstermeleri. Bunu için önerilen teknikler. İlgilerini başka yöne çekme, rahatlama teknikleri kullanma, derin solunum yaparak gevşeme, tuvalete gitme saatleri geldiğinde idrar yapma ihtiyacı duymasalar bile tuvalete gitmeleri ve idrar torbalarını boşaltmayı denemeleri. İdrar torbasındaki idrar miktarının önemli olmadığı, önemli olanın onu zamanında boşaltmak olduğu, her idrar yapmalarını üriner günlüğe kaydetmeleri ve her hafta günlüklerinin inceleneceği, idrar yapma aralarında başarılı olduklarında sürelerin kademeli olarak artırılacağı ve bunun normal tuvalete gitme 3-4 saat programına ulaşıncaya kadar sürdürebileceği mesane eğitimi programında hastalar öngörülen programa mümkün olduğu kadar uymaları konusunda cesaretlendirilmelidir. Hastanın çabasına yardımcı olmak için kişi desteklenmeli. Programı olumlu yürütmede başarılı olmasa bile yaptıkları arasında olumlu söylenebilecek bir şeyler bulunmalı ve teşvik edilmelidir. Tuvalete gitme programı oluşturma rutin olarak ya da programlanan tuvalete gitme, genellikle kendi bağımsız tuvalete gidemeyenlere bakım veren kişilerin uyguladığı, belirli zamanlarda tuvalete gitmeyi sağlayan bir tekniktir. Hastanın idrar kaçırma olayından önce idrarını yapmasını sağlayarak hastayı kuru tutmak amaçlanır. 2-4 saatte bir tuvalete gitmesi veya sürgü verilmesi önerilir. Bu hastanın düzenli bir işeme programı oluşturmasını sağlar. Yaşlı, yatalak ya da Alzheimer'lı hastalarda refleks ve taşma tipi idrar kaçırmada yararlıdır. Yaşam tarzı değişikliği, kilo verme, düzenli egzersiz, yüksek lifli posa bırakan yiyecekler, yeterli sıvı alımı, 1500 ml, aşırı sıvı alımının azaltılması, yetersiz sıvı alımının artırılması, idrar yoğunluğu mesaneyi tahriş edebilir. Nokturi nedeniyle akşam 18.00'dan sonra sıvı alımının kısıtlanması, sigaranın bırakılması, nikotin, detrusor, kasını tahriş etmekte, kronik akciğer hastalıklarını tetiklemekte, düzenli idrara çıkma alışkanlığı, kahve, çay, çikolata, alkol ve asit oranı yüksek olan gıdaların azaltılması, ağır kaldırma ve zorlama gerektiren hareketlerden kaçınılması, idrar kaçırma yarattığı fiziksel rahatsızlığın yanında istenmeyen sosyal, psikolojik, ekonomik etkileri olan çok boyutlu ve karmaşık bir problemdir. Bu çok boyutlu problemin bakım ve tedavisi, yaşamı olumsuz etkileyen tüm yönlerinin dikkate alındığı hassas, kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşımı, aynı zamanda bir ekip çalışmasını gerektirmektedir. Diyet ürünlerin kontinansın konservatif tedavisinde diyet alışkanlığının düzenlenmesi önemlidir. Ürünlerin kontinanslı kadınların mesane günlüklerine bakılarak diyet alışkanlığında düzenlemeler yapılabilmektedir. Diyet menüsünde kafeini yiyecek ve içeceklerin kısıtlanması sağlanmalıdır. Kafeinli başlıca yiyecek ve içecekler, kola, kahve, çay, alkol ve çikolatadır. Bu yiyecekler ve içecekler diürezisi artırmaktır. Özellik stres, ürinlerin kontinansın gelişiminde kronik konstipasyon önemli bir risk faktörüdür. Bu nedenle konstipasyonu önlemek amacıyla lifli gıdaların alınması ve sıvı alımının artırılması gerekmektedir. Yatağa bağımlı inkontinanslı hastanın izlem ve bakımı hastanın bilinç durumu açık ise, inkontinans sıklığını gözlemek ve kaydetmek. Yapılan gözleme göre hastaya gerekli sıklıkta sürgü ördek vermek. Bu işlem sırasında mahremiyetine özen göstermek. Hasta yatağına idrar emici yatak bezlerinden koyarak yatağın ıslanmasını engellemek. Sıvı alımı gündüz arttırarak gece kısıtlamak. Aldığı çıkardığı sıvı takibi yapmak, infeksiyon ve tahrişi engellemek için hastaya sık aralıklarla perine bakımı vermek, erkek yaşlıya prezervatif sonda takmak, eğitim, mesane eğitim programları, Kegel egzersizleri vesaire geliştirmek. Danışmanlık hastanın bilinç durumu kapalı ise, işlemler sırasında hasta mahremiyetine özen gösterilir. Aldığı ve çıkardığı sıvı izlenir. Hastanın kullandığı alt bağlama bezleri ıslanma durumuna bağlı olarak değiştirilir. Düzenli olarak perine bakımı verilir. Hasta yatağına idrar emici bezlerden koyarak yatağın ıslanması engellenir. Sıvı alımı aldığı çıkardığı takibine göre düzenlenir. İdrar yolu enfeksiyonu açısından hastanın bulgu izlemi yapılır. Sıra sizde 3 bilinç durumu açık yatağa bağımlı inkontinansı olan hasta bakımı girişimleri nelerdir? Sıra sizde 3 yanıt. İnkontinans sıklığını gözlemek ve kaydetmek. Yapılan gözleme göre hastaya gerekli sıklıkta sürgü ördek vermek. Bu işlem sırasında mahremiyetine özen göstermek. Hasta yatağına idrar emici yatak bezlerinden koyarak yatağın ıslanmasını engellemek. Sıvı alımı gündüz arttırarak gece kısıtlamak. Aldığı çıkardığı sıvı takibi yapmak. İnfeksiyon ve tahrişi engellemek için hastaya sık aralıklarla perine bakımı vermek. Erkek yaşlıya prezervatif sonda takmak. Eğitim, mesane eğitim programları, Kegel egzersizleri vesaire geliştirmek. Danışmanlık ağrısı olan ve yatağa bağımlı hastada yaklaşım ağrı nedir? Ağrı, vücudun belli bir bölgesinden kaynaklanan. Doku harabiyetine bağlı olan veya olmayan, kişinin geçmişteki deneyimleriyle de ilgili, hoş olmayan emosyonel bir duyumdur, davranış şeklidir. Ağrıyı tanımlayabilmek için basit gruplara ayırmak mantıklı bir yaklaşım gibi görünmektedir. Deneysel ağrı, bilinçli yapılan bir iğne batırılması. Deriyi sıkıştırmak veya diş pulpa testi en basit ağrı deneyimi olarak görülen deneysel ağrıya örnek verilebilir. çok kısa süreli olduğundan ve hastanın isteği ile durdurabildiğinden bu tip ağrı duygusal tepkilere neden olmaz. Ancak hastadaki uyaranı kontrol etme yetisi elinden alınırsa, kişi anksiyete ve psikolojik tepkilerle yanıt verebilir. Buna en güzel örnek gıdıklamadır. Kişi kendisini gıdıklayamaz ancak başka birinin müdahalesine tepki verir. Akut patolojik ağrı. Hasarlı bir diş veya kırık bir bacak akut patolojik ağrı doğurur. Bu tip ağrıda anksiyete, sözsel şikayet veya fiziksel hareket gibi psikolojik ve davranışsal tepkiler görülmesi yaygındır. Bu tepkilerin nedeni ağrının bir fonksiyon bozukluğunu işaret etmesi ve ağrı her ne kadar kendini sınırlasa da hastanın ağrıyı kendi isteğiyle dindirememesinden kaynaklanır. Bununla beraber günümüzdeki tıbbi, cerrahi veya dental tedaviler genellikle rahatlama sağlar. Ağrı beraberindeki psikolojik ve davranışsal tepkilerle beraber ortadan kalkar. Kronik benign ağrı, diğer ağrı tiplerinden çok daha karmaşık fiziksel ve psikolojik bir problem olan kronik ağrı, birkaç ay ile birkaç yıl arasında süren, hayatı tehdit eden etiyolojisi bulunmayan ve vücudun herhangi bir yerinde lokalize olabilen ağrılardır. Genellikle ağrıya neden olan faktör bellidir ve ağrı kendini sınırlamaz. Genellikle ağrı şiddeti zamanla artar. Kronik ağrının görünen herhangi bir amacı veya fonksiyonu yoktur. Orijinal sebepten uzun süre sonraya kadar devam edebilir ve hem hasta hem de doktor için ağrıyı ortadan kaldırmak güçtür. Ağrı doku harabiyetini bildirmek ve kişiye ağrı uyaranına karşı bir reaksiyon göstermeye sevk etmektir. Esas olarak ağrı vücut için koruyucu bir mekanizmadır. Herhangi bir doku hasarlandığı zaman ortaya çıkar ve kişiye ağrı uyaranına karşı bir reaksiyon gösteremeye sevk eder. Ağrı eşiği kişinin tanımlayabileceği en hafif ağrı düzeyine ağrı eşiği denir. Ağrı eşiği kişiden kişiye değişebildiği gibi, aynı kişide zaman içinde de değişiklik gösterebilir. Psikolojik durum, kültürel farklılıklar, dini inanç, yorgunluk, ağrı hafızası, fiziki ortam ağrıya karşı oluşan reaksiyonu, tepkileri ve ağrının şiddetini etkiler. Ağrı eşiğini azaltan nedenler arasında uykusuzluk, yorgunluk, anksiyete, korku, üzüntü, çaresizlik, depresyon, öfke, rahatsız edici bir ortamda bulunma, iş ve prestij kaybı, ailevi kaygılar, tedirginlik ve stres sayılabilir. Ruhsal durumun iyi olması veya düzelmesi, yeterli uyku, dinlenme, anlayış, dışa dönük kişilik, gevşeme ise ağrı eşiğini artıran nedenlerdir. Sıra sizde 4 ağrı eşiğini azaltan nedenler nelerdir? Sıra sizde 4 yanıt ağrı eşiğini azaltan nedenler arasında uykusuzluk, yorgunluk, anksiyete, korku, üzüntü, çaresizlik, depresyon, öfke, rahatsız edici bir ortamda bulunma, iş ve prestij kaybı, ailevi kaygılar, tedirginlik ve stres sayılabilir. Ağrının sistemler üzerine etkisi ağrının geçirilemediği durumlarda aşağıda belirtildiği gibi birçok komplikasyon ortaya çıkabilmektedir. Pulmoner fonksiyonların postoperatif dönemde gerilemesi cerrahi insizyon yerinin diyafragmaya olan yakınlığı ile doğrudan orantılıdır. Bu nedenle özellikle batın ve toraksa uygulanan cerrahi girişimlerden sonra ağrı, derin soluk alma ve öksürüğü kısıtlamakta. Buna bağlı olarak da hipoksi, atelektazi, pnömoni ve diğer akciğer enfeksiyonlarına zemin hazırlamaktadır. Ağrısı olan hastanın akciğerlerinin vital kapasitesi azalır. Ağrıya karşı olan nöroendokrin yanıt sonucu kalbin iş yükü ve miyokardın oksijen tüketimi artar. Oksijen tüketimindeki artış, koroner arter ve kapak hastalığı olanlara iskemiye, akut kalp yetmezliğine ve miyokard infarktüsüne yol açabilir. Ağrının oluşturduğu stres ve sempatik aktivite sonucu endokrin sistemde glikoz dengesinde bozukluklar, negatif nitrojen dengesi ortaya çıkmaktadır. Şiddetli ağrı, hastanın hareket etmesini engelleyerek venöz dönüşte azalmaya ve tromboembolik komplikasyonlara neden olmaktadır. Ağrısı olan hastada anksiyete oluşur. Anksiyete ise kas tonusunu artırır. Artan kas tonusu ile kaslarda oksijen tüketimi fazlalaşır ve laktik asit üretimi artar. Laktik asit birikimine bağlı kaslarda kramplar oluşabilir. Ağrıya yanıt olarak gelişen sempatik aktivasyondaki artış sonucunda sfinkter tonusunda artma olur. Bunun sonucunda üriner retansiyon görülür. Organlardan ve somatik yapılardan kaynaklanan ağrılı uyaranlar bulantı ve kusmaya neden olur. Sempatik aktivasyonun artışı ile intestinal sekresyonda ve sfinkter tonusunda artma, düz kas tonusunda azalma olur. Bunun sonucu gastrik staz ya da paralitik ile gelişebilir. Ağrılı hastanın değerlendirilmesi ağrısı olan hastaların değerlendirilmesinde önemli noktalar anamnez ve fizik muayenedir. Bunları desteklemek için bazı tanık testleri istenebilir. Hastaların hikayesi. Ağrının dağılımı ve niteliği, ağrıyı arttıran ve azaltan faktörler, kullandığı tedavi, kantitatif ölçümler, benzer bulguların daha önce yasanıp yasanmadığı, daha önce uygulanmış tedaviler, travma, cerrahi varlığı, genel sağlık hikayesi, sistemlerin değerlendirilmesi. Her sistemde ağrı sorgulaması, geçmiş genel sağlık hikayesi, sigara, alkol, ilaç kullanımı, aile hikayesi, ailede benzer ağrı veya mağluliyet şikayeti olanlar, iş ve sosyal hikaye, medeni durumu, eğitimi, meslek ve işvereni, maddi durumu, sosyal ortamlara katılım, ağrının sosyal yaşamı etkileme düzeyi değerlendirilerek gerekli tanısal ve terapötik yaklaşımlarda bulunulur. Ağrının ölçülmesi ağrı ölçümleri için bir sınıflama doğrudan ölçüm ve dolaylı ölçüm şeklinde yapılan sınıflamadır. Doğrudan ölçümler ağrının doğasını ortaya koymaya yöneliktirler. Dolaylı ölçümler ise ağrının yaşam kalitesine etkisini ölçerler. Ağrı ölçümleri için diğer bir sınıflama ise tek boyutlu ölçüm ve çok boyutlu ölçüm şeklinde sınıflamadır. Tek boyutlu skalalara örnek. L-A-N-S-S skalası L-A-N-S-S Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs Visual Analog Skala VAS Visual Analog Scale Sayısal Değerlendirme Skalası NRS Numerical Rating Scale Sözel Değerlendirme Skalası VRS Verbal Rating Scale sayılabilir. Çok boyutlu skalalara örnek. İçgil ağrı anketi MPEG İçgil Prime Questionnaire Yaşam kalitesi değerlendirmesi Quality of Life Assessment ve hasta günlüğüdür. Ölçek 100 mm boyunda bir yatay çizgiden ibarettir. Çizginin sol ucunda ağrı yok veya ağrı tümüyle geçti ibaresi yer alırken sağ ucunda ise dayanılmaz ağrı veya ağrıda hiç azalma yok ibaresi yer alır. Hastaya çizgi üzerinde kendi ağrısını doğru şekilde yansıtacak bir noktayı işaretlemesi söylenir. Hastanın işaretinin sol uca uzaklığı ölçülür. Genellikle milimetre olarak ölçülen bu uzaklık puan olarak bildirilir. Çocuk, yaşlı ve güç iletişim kurulan hasta popülasyonu için geliştirilmiş farklı ağrı ölçüm skalaları bulunmaktadır. 6 yaşından küçük çocuklar için geliştirilmiş yüz resimli skalalar, Wong-Baker ağrı skalası kullanılmaktadır. Ağrılı hastada fizik muayene ağrılı hasta değerlendirilirken genel fizik muayene, vital bulgular, genel görünüş, yürüyüş, nörolojik muayene, kas, iskelet sistemi, eklem hareket açıklığı, ROM, range of motion bakılır. Çeşitli ağrı tiplerine göre özel muayene teknikleri de uygulanır. Ağrı tedavisi, ağrı tedavisinde esas olarak farmakolojik tedavi ile %75-85 hastada fayda sağlar. Farmakolojik tedaviyle yanıt alınamayan hastalarda ise non-farmakolojik tedaviler uygulanır. Bunlardan invazif olmayan yöntemlere masaj, hipnoz örnek verilebilir. Tüm bunlara cevap vermeyen ağrıda genellikle skopik cihazı eşliğinde ameliyathane şartlarında uygulanan invazif teknikler uygulanır. Analjezik kullanım ilkeleri analjezikler, akut ve kronik ağrı sendromlarında, ağrının semptomatik kontrolünü sağlamak için kullanılan ilaç grubudur. Analjezikler ile semptomatik ağrı tedavisinde hedef, istirahatte ağrısızlık, ağrı ile bölünmeyen gece uykusu, ayakta ve hareketle ağrısızlıktır. Özet bası yarası belli bir deri alanının aralıksız ve uzun süre süren bası sonucu meydana gelen iskemi, hücre ölümü ve doku nekrozudur. Bası yaralarının oluşmasında basınç noktaları, sürtünme ve makalma kuvvetleri, yaş, ısı artışı, ödem, anemi, enfeksiyon, idrar dışkı tutamama, enfeksiyon, beslenme, psikolojik faktörler gibi etmenler etkilidir. Bası yaralarının önlenmesinde riskin değerlendirilmesi, hasta ve ailenin eğitimi, pozisyon değişimi, deri bütünlüğünün korunması, yatak bakımı, beslenmenin düzenlenmesi gibi önlemler alınmalıdır. Solunum sistemi üst ve alt solunum yollarından oluşur. Üst hava yolları ağız, burun, yutak, gırtlak, havayı ısıtır, nemlendirir ve filtre eder. Alt hava yolları akciğerler, gaz alışverişini gerçekleştirir. Solunumsal desteğin sağlanması için aerosol tedavi, akciğerlerin genişlemesine yardımcı olan yöntemler, öksürüğün artırılması ve oksijen tedavisi uygulanmaktadır. Dolaşım sisteminin, sindirim sisteminde emilen maddeleri, oksijeni, karbondioksiti ve diğer metabolik atıkları taşıma görevi olduğu gibi, vücut ısısının kontrolü ve mikroorganizmalara karşı da savunma görevi vardır. Dolaşım sisteminde meydana gelen damar yapılarındaki değişiklikler, oksijen eksikliği, lenf segmentlerde staz nedeniyle sıvı ve atık ürünlerin birikimine bağlı dokularda hasar oluşmasına bağlı kanın damarlarda akışının etkilenmesi sonucunda periferal damar hastalıkları ortaya çıkar. Yürümekle ve egzersiz sonrası baldırda oluşan ve 1-2 dakika dinlenmekle geçen şiddetli kas ağrıları, dinlenme ağrısı, ekstremitelerde soğukluk ve solukluk, ekstremitelerin morumsu kırmızı renk alması, siyanoz, ekstremite cildinde ve tırnaklarda kuruluk, pullanma, kalınlaşma, kıllarda dökülme, bacak ülserleri, gangren gibi belirtiler bu hastalıkların ortak belirtilerindendir. Aldığı çıkardığı sıvı takibinde amaç hastanın 24 saat içinde aldığı ve çıkardığı sıvıların doğru ölçümünü yaparak olası komplikasyonları önlemektir. Aldığı çıkardığı sıvı takibisi CML olarak kaydedilir. Hastanın her sabah vücut ağırlığı ölçümü yapılır. Her gün aynı tartı aleti ile aynı kıyafetle, aynı saatte aç karnına ve hasta tuvalete gittikten sonra yapılır. Aldığı çıkardığı izlenimle başlarken işlemin nasıl yapılacağı hastaya açık bir şekilde anlatılmalıdır. Çünkü işlemin yapılabilmesi hastayla işbirliğine bağlıdır. Bireye aldığı sıvı, yarı sıvı besinleri kendi ölçüleri ile kendine ait bir kağıda kaydetmesi söylenmelidir. Böylece unutulma durumu ortadan kalkmış olur. Ürünlerin kontinans, sosyal ve hijyenik problemlere yol açan sistem dışı idrar kaçırma olarak tanımlanmaktadır. Ürünlerin kontinanslı hastaların bakım ve tedavisindeki amaç, kişilerin tekrar idrar tutabilir hale gelmesini kontinansı sağlamaktır. Kontinansı sağlamada kullanılan tedaviler, cerrahi tedavi, ilaç tedavisi ve davranışsal tedavidir. Ürünlerin kontinansta davranışsal tedavi yöntemleri pelvik taban kas egzersizleri, biofeedback, mesane eğitimi, tuvalete gitme programı oluşturma, yaşam tarzı değişikliği, diyettir. Ağrı, vücudun belli bir bölgesinden kaynaklanan, doku harabiyetine bağlı olan veya olmayan, kişinin geçmişteki deneyimleriyle de ilgili, hoş olmayan emosyonel bir duyumdur, davranış şeklidir. kişinin tanımlayabileceği en hafif ağrı düzeyine ağrı eşiği denir. Ağrı eşiği kişiden kişiye değişebildiği gibi, aynı kişide zaman içinde de değişiklik gösterebilir. Ağrı ölçümleri için bir sınıflama doğrudan ölçüm ve dolaylı ölçüm şeklinde yapılan sınıflamadır. Doğrudan ölçümler ağrının doğasını ortaya koymaya yöneliktirler. Dolaylı ölçümler ise ağrının yaşam kalitesine etkisini ölçerler. Ağrı tedavisinde esas olarak farmakolojik tedavi ile %75-85 hastada fayda sağlar. Farmakolojik tedavi ile yanıt alınamayan hastalarda ise non-farmakolojik tedaviler uygulanır. Bunlardan invazif olmayan yöntemlere masaj, hipnoz örnek verilebilir. Kendimizi sınayalım. Soru 1. Aşağıda bası yaralarının oluşmasında rol oynayan risk faktörleri verilmiştir. Farklı olanı işaretleyiniz. Soru 1. A seçeneği hareketsizlik. Soru 1. B seçeneği yaş. Soru 1. C seçeneği beslenme. Soru 1. D seçeneği enfeksiyon. Soru 1. E seçeneği sıcaklık. Soru 1'in doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise risk faktörleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 2. Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz. Soru 2. A seçeneği hareket etme ve duyusal algılama problemi olmayan sağlıklı kişiler pozisyon değiştirerek basıncı başka noktalara kaydırabilirler. Soru 2. B seçeneği yüzüstü yatış pozisyonunda omuzlar, ayakların ön yüzü basınç altında kalan bölgelerdendir. Soru 2. C seçeneği bası yarasının gelişmesinin önlenmesinde eğitimin önemli bir yeri vardır. Soru 2. D seçeneği nem, maserasyon, doku yıkımı, deride yüzey gerilimini azaltırlar. Soru 2. E seçeneği stres durumunda kortizon salınımı artar. Soru 2'nin doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise risk faktörleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 3. Aşağıdaki uygulamalarından hangisi yatağa bağımlı ve hareketsiz bir hastada basınca bağlı yara riskini azaltmak için alınan önlemlerden biridir? Soru 3. A seçeneği hastanın pozisyonunu sık aralıklarla değiştirmek. Soru 3. B seçeneği yatak takımlarını kuru tutmak. Soru 3. C seçeneği hastanın iyi beslenmesini sağlamak. Soru 3. D seçeneği yatak başını en fazla 30 derece yükseltmek. Soru 3. E seçeneği hepsi. Soru 3'ün doğru yanıtı E yanıtınız yanlış ise yatak bakımı konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yaşa bağlı bası yarası oluşma risk faktörlerinden değildir? Soru 4. A seçeneği yara akıntısı. Soru 4. B seçeneği deri turgurunda bozulma. Soru 4. C seçeneği kolajen rejenerasyonu. Soru 4. D seçeneği serum albumin düzeyinde azalma. Soru 4. E seçeneği yağ dokusunun azalması. Soru 4'ün doğru yanıtı A yanıtınız yanlış ise yaş konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi solunum yollarının özel tedavi ve bakım yöntemlerinden değildir? Soru 5. A seçeneği aerosol tedavi. Soru 5. B seçeneği solunum egzersizleri. Diyafragmatik solunum soru 5C seçeneği postural drenaj soru 5D seçeneği oksijen tedavisi soru 5E seçeneği sigaranın bırakılması soru 5'in doğru yanıtı ev yanıtınız yanlış ise solunum yollarının özel tedavi ve bakım yöntemleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 6 astım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Soru 6A seçeneği öksürük, dispne ve hırıltılı solunum en sık görülen semptomlardır. Soru 6B seçeneği tedavide en önemli yararlı yaklaşım eliminasyondur. Soru 6C seçeneği pulmoner ödem astımın risk faktörlerindendir. Soru 6D seçeneği astımda bronşiyollerin düz kasında spazm oluşur. Soru 6E seçeneği astımda altta yatan olay hava yollarındaki kronik bir enflamasyondur. Soru 6'nın doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise astım konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 7 aşağıdaki ifadelerden doğru olanı işaretleyiniz. Soru 7A seçeneği üst hava yolları ağız, burun, yutak, gırtlak, gaz alışverişini gerçekleştirir. Soru 7 B seçeneği perfüzyon doku solunumudur. Soru 7C seçeneği solunum ventilasyon, difüzyon ve perfüzyon aşamalarından oluşur. Soru 7D seçeneği takip ne solunum sayısının dakikada 10'un altında olmasıdır. Soru 7E seçeneği ekspirasyon havanın akciğerlere girmesidir. Soru 7'nin doğru yanıtı C yanıtınız yanlış ise solunum özellikleri ve tipleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 8 aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz. Soru 8A seçeneği davranış değişikliği, konsantrasyon ve oryantasyon bozukluğu, baş dönmesi, bilinçte bozulma hipoksinin belirtilerindendir. Soru 8B seçeneği takip ne solunum sayısının dakikada 24'ten fazla olmasıdır. Soru 8C seçeneği ritmik solunum düzenli ve kesintisiz solunum şeklidir. Soru 8D seçeneği apne, yerel veya genel olarak oksijenin tamamen yokluğudur. Soru 8E seçeneği kusmalı solunum diyabetik ketoasidozda görülen bir solunum şeklidir. Soru 8'in doğru yanıtı D yanıtınız yanlış ise solunum özellikleri ve tipleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 9 aşağıdaki hastalıklardan hangisi kronik obstrüktif akciğer hastalıkları KOA içerisinde yer alır? Soru 9A seçeneği anfizem, soru 9B seçeneği atelektazi, soru 9C seçeneği pnömoni, soru 9D seçeneği ARDS, soru 9E seçeneği pulmoner ödem, soru 9'un doğru yanıtı A yanıtınız yanlış ise KOA konusunu yeniden gözden geçiriniz. Soru 10 aşağıda verilenlerden hangisi derin ven trombozunun tedavi ve bakım uygulamalarından değildir? Soru 10A seçeneği antikoagülan tedavi, soru 10B seçeneği cerrahi tedavi, soru 10C seçeneği yatak istirahati, soru 10D seçeneği bacak elevasyonu, Soru 10 E seçeneği, ılık uygulama. Soru 10'un doğru yanıtı A. Yanıtınız yanlış ise vasküler hastalıklar, derin ven trombozu konusunu yeniden gözden geçiriniz.